Ayrım 27.
Devletler içindeki il başkanı bile heyecanına hakim olamamış, kocaman avuçlarını patlatırcasına alkışlamaya başlamıştı. Yanındakiler, siz de karşılığında birkaç ses söyleyin dediler. Gırtlağını temizledikten sonra, çok muhterem ve çok saygıdeğer vatandaşlarım diye başladı. Omzunuzda taşıdığınız bu çok saygıdeğer, çok değerli vatan evladının belirttiği gibi, analarımız yıllar yılı ağlamaktan kör oldu. Artık yeter. Bizi yerlerde sürüm sürüm süründüren, şekeri 545'e, basmayı 200'e, 300'e satan, ölülerimize bile kefeni çok görenlerin boyunlarına yağlı iplerimizi geçirmekte daha fazla geç kalmamalıyız arkadaşlar. Ceketinin eteği arkadan çekilmeseydi, henüz iktidarda olmadıklarını hatırlayamayacak, belki de bir çuval inciri berbat edecekti. Demokrasi demek, halk çoğunluğu idaresi demektir. Onlar gibi halkın iradesini hiçe saymayıp, halkın iradesine karşı boynumuzu kıldan ince kılacağız arkadaşlar. Nuh, il başkanını cevapladı. İl başkanı, Nuh'un cevabını cevapladı. Karşılıklı bir cevap, karşı cevap yarışı sürüp gittikten sonra, il başkanı kesti attı. Haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı olanlar, o halde ne duruyorsunuz? Kayıt defterimiz sizi bekliyor. Buyurun, kaydolun partimize. Nuh aldı sözü. Allah'ını peygamberini seven bu partiye hemen şimdi kaydolsun. Okyanus korkunç ağırlığıyla davrandı. Nuh en son pekiştirdi. Kaydolunmayanların analarının donu başına. Kalabalık il başkanlığının geniş kapısından içeri bir insan seli haline girerken en önde de Nuh'u sürüklüyordu. Kapıdan girip merdivenlerden yukarılara taşan kalabalık, Nuh da ne kafa bırakmıştı, sağa sola çarpmadık, ne göz. Nuh da ne kafa kalmıştı, ne göz ama gün bugündü, saat bu saat. Değil mi ki gün bugün, saat bu saatti, o halde kafanın gözün ne hükmü vardı? Bu coşkun anlarda Nuh kafasını gözünü mü düşünecekti? Kalabalık yukarı çıkmış, sofayı doldurmuş, duvarları yanlara zorlamaya başlamıştı ki tahta yapıda çatırdılar işitilmeye başladı. Yapıda bir patlama ardından bir yıkılma olabilirdi. Kanter içindeki il başkanı kalabalıktan işlerini çabuk bitirip binayı terk etmelerini rica etti. Üç masa başında üç katip harıl harıl üye kaydediyorlardı. Parti gazetesinin fotosu da boyuna patlayan flaşıyla bu mutlu günü belgelemek için habire fotoğraf çekiyordu. Bu hayı huy arasında il başkanı Nuh'u yan odalardan birine soktu. Merak, heyecan içinde sordu. Lan Nuh, lan deme lan. Nesin ya köstük? Duymadın mı, görmedin mi? Ahali beni omzunda taşıdı. Tek mil. Kahramanım ben, kahraman. Bırak gevezeliği. Nasıl oldu bu? Nuh'un bildiği var mıydı ki? Ne bileyim nasıl oldu, ne oldu işte? Demek Cenab-ı Allah, yürü ya kulum dedi mi, İsmet Paşa bile uğrunu kesemezmiş. Nuh'un sırtını sıvazlayan il başkanı, aman Nuh dedi, partimize yaptığım bu iyiliği genel merkezimize telefonla bildireceğim. Aferin ulan, at da sana avrat da. At da sizin olsun, avrat da arkadaş. Sen bana yanından iki onluk ver hele. Fabrikada hesabımı gördüler. El ele de baş başa kaldım tekmil. İl başkanı elini pantolonun cebine soktu, tomarla yüzük çıkardı. İki onluğun sözü mü olur? Al sana, al el hesap 200'lük. Senin bu iyiliğin değil dünyada, ahirette bile unutmayacağız. Gıcı gıcı yüzükleri alan Nuh'un neşesi büsbütün yerine gelmişti. Sağ ol dedi, sağ olun, var olun. Allah kılıcınızı keskin, atınızı eşkin etsin. Bundan böyle paradan, puldan, giyim kuşamdan, yemden, yiyecekten tövbe sıkıntı çekmeyeceksin. Genel başkanlıktan gelen talimata göre de üst yanını yakıştırırız gayri. İl başkanı gerçekten de hemen o gün bu hiç beklenmedik mutlu olayı genel merkeze bildirmiş, genel merkezi de coşturmuştu. İl başkanını hararetle tebrik eden genel başkanlık, kahramanın hemen halktan uzaklaştırılıp tabulaştırılmasını, bunun içine şehrin dışında gösterişli bir konak mı olur, köşk mü, villa mı bir yere yerleştirilmesini, seçimler için seçimlere kadar gerekenin üstünde bir ilgiyle ilgilenilmesini önemli emretmişti. Halkın partiye olan ilgisi dinmek bilmiyor, tam tersi gittikçe artıyordu. Hem de her gün çeşitli ilçe bucaklara kayıtlarını yaptıran onların yüzlerin yerine binler, on binler geliyor, başta il merkezi ocak bucakların merdiven ve eşiklerini aşındırıyorlardı. Nuh'un böyle birdenbire kahraman olup şehrin dışında kocaman bir konağa yerleştirilmesi, kat kat elbiseler verilip altına araba çekilmesi, en çok helabekçisi azgını küplere bindirmiş, hela aralığındaki tahta barakanın önünde bembeyaz bıyığını bura bura düşünüyordu. Ulan ne işti bu köşkün bu işi? Neresi kahramandı? Bıyık desen Nuh'un bıyığı, azgının bıyığının yarısı kadar var yoktu. Beden iriliği desen Nuh gibi iki tanenin yan yana gelmesi gerekirdi. Güce kuvvete gelince, hani Cenab-ı Hak övmeyi sevmezdi ama onu, o yalancı pehlivanı ot diye yer, bok diye dışarı çıkarırdı. Bunu cümle alem bilirdi. Kendi de gayet iyi bilirdi Nuh'un. Yunan'dan önce memlekette azgının mı yoksa Nuh'un buna mı söylenirdi? Desin bakalım. Büyük Cemal Paşa ile kanala Nuh mu gitmişti, azgın mı? Azgın Cemal Paşa'nın ardında koskoca çölleri hık demeden geçerken Nuh duvar diplerinde ceviz oynuyordu. Kahramanmış diye geçirdi. Kim getirdi de o buldu. Lakin suç gene de bende. İşçileri galeyana getiren ben değil miyim? Ah ah, ben de boynu ensesinden kesilecek adamım, ah. Çek cezanı şimdi azgın. Herif rahata kavuştu ya. Sen? İt uyuz, sen gicimik, sürt Allah kerim, açlığa talim. Gicimik, sivilce. Murtaza'nın Nuh'tan güya haberi bile yoktu. Çünkü o, yani Nuh, amiri karşısında disiplini ve ağzını bozduğu için fabrikadan kovulmuş muzır bir vatandaştı. Fabrikadan kovulmuş muzır bir vatandaşta da kurs görmüş, büyüklerinden sıkı terbiye hem de disiplinler almış, damarlarında kol ağası Hasan Bey'in mübarek kanı dolaşan bir fabrika gece kontrolü uğraşmazdı. Fen müdürüne çıktı. Göğüs her zamankince dışarıda, karın içeride, gözler fen müdürünün üzerindeki değişmez bir noktada. Amirim dedi. Bu geceden itibaren alacağım fabrikanın disiplinini elime. Evet ama dedi, sana bir yardımcı lazım. İşte Murtaza da bundan söz açacaktı. Hayır amirim, istemem yardımcı. Ne lazım yeni masraflar? Ne için gitsin paracıkları fabrikamızın bir takım muzur vatandaşlara? Fen müdürü anlamadı. Yani kendine bir yardımcı istemiyor musun? İstemem şükür. Tek başına mı idare edeceksin? Edebilir misin? Acı acı gülümsedi. Sonra ciddileşti. Abi nasıl sanırsınız siz mürtezanızı amirim? Benzer miyim sepetine Karamürsel'in? Değilim ben Karamürsel sepeti. Yatırmadı anam beni sırt üstü. Vermedi besmelesiz meme. Evelallah. Sonra bu mürtezanın dolaşır damarlarında. Kapı vurulmadan açıldı. İçeri helabekçisi azgın hırsla girerken Murtaza adamın üzerine atmaca gibi atıldı. Geri çevirip dışarı çıkarmak istedi. Abi çık, çık dışarı. Kapısını vurmadan nasıl girersin amirinin yanına? Hem görmezsin. Ederiz amirimle çok önemli meseleler, müzakere. Azgın zaten Nuh'tan dolayı alıp alıp veriyordu. Murtaza'yı elinin tersiyle itti. Geri dur lan boynuzlu. Fen müdürünün masasına doğrulduysa da Murtaza yılmadan gene atıldı. Yolunu kesti. Değilim ben boynuzlu vatandaş. Ben bu fabrikanın... Azgın gene itti. Geri dur be kösnük. Bak vallahi kırarım boynuzunu kulağını ha. Kıramazsın. Ben gördüm kurs. Aldım çok sıkı terbiye amirlerimden. Sıkı terbiyene geyik. Değilim ben geyik. La hevle ve la. Bana bak Murtaza, öfelerim ha. Öfelediğim günleri unutma. Ben gene o azgınım. Fen müdürü masasından kalkmış, dövüşken iki horoz gibi birbirlerine kaparıp duran adamların arasına girmişti. Burada benim odamda Benim önümde kavga olmaz. Murtaza alıp alıp veriyordu. Azgın'ın çok zılgıtını yemişti. Onu gayet iyi tanıyordu. Ama ölse ne lazım gelirdi? Vazife vazifeydi. Vazife bir sırasında ise görmezdi gözü evladını. Demezdi ciğerparem. Fen müdürü Azgın'a sordu. Evet, ne istiyorsun? Azgın'ın göz akları kıpkırmızı kesilmişti. Bu kırmızılık şu anda Murtaza ile itişmekten değil, Nuh'un kahraman olup çıkmasının verdiği kıskançlıktandı. Ters ters. Ne isteyeceğim dedi. Sen de tırnaksızın birisin. Şurada hemşerin dururken gider yazının boklu göçmenini elinden tutar tepene çıkarırsın. Fen müdürü güldü. Murtaza köpürdü. Değilim ben boklu göçmen. Boklu silikli. Değilim vatandaş, değilim. Nesin ya? Vazifenin aslanı Halis Türk. Biz neyiz? Bilmem artık orasını. Bu kez de azın köpürdü. Git memleketime de sor, öğren beni. Asıl sen git. Ama Sonya'ya da öğren bu Murtaza'yı. Hem dayım, şehit kolağısı Hasan Bey. Azgın fen müdürünü falan unutup ellerini arkasına koyduğu Murtaza'ya bir adım yaklaştı. Lan cevap ver cevap. Harbi Umumi'de Büyük Cemal Paşa ile kanalı sen mi geçtin ben mi? Peh dedim ben Murtaza. Abi bir şey mi o da? Biz Trakya'da kazlık hendekler ki durur aklın. Yâridi yağmur çakar idi şimşek hem de yıldırımlar. Kaçtı savuşum, kaçtı temenim. Kaçtı bütün arkadaşlarım yağmurdan koğuşlara. Kaldım ben tek başıma. Neden? Çünkü kutsaldır bir vazife herhangi bir yağmurdan. Azgın'la uzun uzun bakıştıktan sonra ekledi. Bir vazife benzemez yemeğe peynir hem de ekmek. Fen müdürü. Neyse kesin şimdi dedi. Nedir benden istediğin? Ne isteyeceğim dedi Azgın. Nuh'un yerine gece kontrolluğuna beni ver. Murtaza ateşe basmışçasına atıldı. Olmaz. Azgın hayretle baktı. Olmaz mı? Olmaz elbet. Niye? İstemem yardımcı. Çünkü yeterim ben bana. Yeter misin? Yeterim. Hem ne lazım kurs görmemiş kontrol? İyi ama oğlum, fabrikanın sahibi, fen müdürü, amiri sen misin? Fen müdürüne sen mi? Murtaza gene atıldı. Topla terbiyeni vatandaş. Diyemezsin amirimize sen mi? Lazım etme kitap herhangi bir amire siz mi? Oşt köpek. Bana edep erken mi belledeceksin? Elbet. Fen müdürü. Neyse dedi. Gidin şimdi de düşüneyim ben bu meseleyi. Azgın'la Murtaza fen müdürünün odasından hırlaşa boğuşa çıktılar. Dışarıda gene başladılar. Azgın. Murtaza tekerime taş koyup durma. Bak anam aradım olsun öfelerim seni. Gövden de iler tutar yer komam. Kırarım kemiklerini. Murtaza alayla güldü. Şaşarım yıkamasına çamaşır kedinin. Murtaza. Vallahi öfelerim Murtaza. Denmez öfelerim. Denir ovalarım. De get eğri dinli. Gavuristan'dan gelmiş de bana öz milletimin dilini belledecek. Kösnük. Değilim ben kösnük. Kösnüksün lan. Değilim. Kösnüksün. Hem de kösnüğün taban ağacı. Değilim. Karşılıklı bir kara kucak kapıştılar. Birbirlerini hırsla savurdukça koridorun duvar diplerindeki saksılar devriliyor, camlar kırılıyordu. Bekçiler, kapıcı Ferhat falan koştular. İşçiler neredense haber alıp da soluk soluğa geldikleri zaman Murtaza yerden yere savruluyor, her savruluştan sonra hacı yatmaz gibi kalkıp Azgın'ın karşısına zıp dikiliyordu. Uymam sana, bozmam, bozamam terbiyemi, hem de disiplinimi vatandaş. Azgın ise gözü dünyayı görmüyor, karşısına her dikilişte yepyeni bir hamleyle bir kör oğlu narası atıyordu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Koca adamı kaptığı gibi savuruyor ama Murtaza işçilerin alkışları arasında yerden kalkıverip Azgın'ın karşısına yeniden dikiliveriyordu. Uymam sana, bozmam, bozamam terbiye, hem de disiplinimi vatandaş. Bir ara kavgaya kapıcı boşnak Ferhat da karıştı. Azgın eski günlerinin gerçekten zorlu pehlivanı Azgın, ikisini birden kavrayıp savurmaya başlamıştı ki artık bu yaşta bu kadarı şaka değildi. Gözleri karardı, sonra tepesinde her şey ters döndü. Yığıldı kaldı. Murtaza "Ait!" diye bir nara attı. "Sürmemiş idim elimi bile." Baygın azgını fabrika revirine kaldırdılar. Kaldırdılar ama bu da yani azgının Nuh gibi İsmet Paşacı Murtaza tarafından gadre uğraması işçileri gene coşturdu. "Murtaza istifa! Murtaza istifa! Murtaza istifa!" İşçi kalabalığı dönmüş gözleriyle Murtaza'nın üstüne yürürken o bir yandan fabrika çıkış kapısına adım adım geriliyor, bir yandan da "Bozamam terbiye hem de disiplinimi, uymam size," diyordu. Fabrikadan çıktı. Murtaza istifalar da ardından. Murtaza sapsarı yüzüyle fabrika karşısındaki kooperatif çayhanesine girdi. Tempoda Murtaza kahve ocağına geriledi. Tempoda Murtaza ocağın duvarına sırtıyla dayandı. Artık gerileyecek yer kalmamış. Tempoda iyice yaklaşmış, burun buruna gelmişlerdi. "Murtaza istifa, Murtaza istifa." Murtaza'nın gözleri yuvalarından fırlamış, sapsarı kesilmişti. Ne yapacaklardı? Ne yapmak niyetindeydiler? Fena sıkışmıştı. Kaçmayı düşünmüyordu ama kaçamazdı ki. Temponun içinde birden büyük oğluna ilişti gözü. Ne? Hasan mıydı o? Kol ağası şehit dayısının adını verdiği, o da ötekilerle "Murtaza istifa mı?" diyordu. Demek o da İsmet Paşacılara sövüp sayanlara katılmıştı ha. Çelik bir yay gibi kalabalığın arasındaki oğluna atıldı. Kalabalık iki yana açılmıştı. Baba ile oğul karşı karşıyaydılar. Genç irisi delikanlı babasının vurmak için havaya kalkan kolunu bileğinden tuttu. "Kendine gel baba." Babası gibi bozuk şiveli değil, tertemiz bir Türkçe ile konuşuyordu. Oğlunun "kendine gel baba" demesi Murtaza'yı çılgına çevirdi. Bileğini sertçe çekip kolunu kurtardı. Oğluna elinin tersiyle bir tane "eşi olacak, demek sen de." Genç adam bundan kan boşanmıştı. Yılmadı, atıldı üzerine babasının. "Sana kendine gel diyorum baba." Babasının iki bileğini sımsıkı yakaladı. "Kendine gel diyorum sana. Yeter, yeter artık. Utanıyorum senden. Senin gibi bir babam var diye yerlere geçiyorum. Maskara oldun dünyaya. Bizi de kendin gibi rezil ediyorsun." Murtaza'nın kolları düştü. Murtaza istifalar da dinmişti. Koyu bir sessizlik içindeki işçi kalabalığı, bu birdenbire sönüveren yaşlı ama her an hırslı görmeye alıştıkları adama acıyarak baktılar. Murtaza'nın gözleri neden sonra oğluna kalktı. Baktı, baktı, baktı. "Demek maskara oldum dünyaya. Demek rezil ediyorum sizi." Geriye döndü. İkiye ayrılmış kalabalığın arasından çayhane kapısına doğru ağır ağır yürüdü. Birden durdu. Kollarını havaya kaldırdı. "Öl be Murtaza!" diye bağırdı. "Öl be yahu! Öl be!" Çayhaneden çıktı. Artık ne fabrika, ne fen müdürü, ne sıkı disiplin, ne kurs, ne de hatta kol ağası Hasan Bey. Omuzları düşmüş, ayaklarında postallar, sırtında üniforma, bacağında külot pantolon bollaşıvermişti. Battal battal yürüyordu. Nereye? Nereye gidecekti? Eve mi? Ne işi vardı evde? O karı doğurmamış mıydı bu oğlanı? Bu asi evladı doğuran bir kadının yanında ne işi olabilirdi? Birden durakladı. En küçük oğlu Hasan. Hasan'ı vardı ama evde. O ağabeyine benzemeyecekti. İlkokula gidip geliyordu. Futbol oynamıyor, ağabey gibi sanat okulunu falan düşünmüyordu. Soruyordu sık sık. "Söyle bakalım Hasan, ne olacaksın büyüyünce?" Babasını gayet iyi tanıyan küçük Hasan, "Hasan Bey dayımız gibi subay," diyordu. "Subay olunca ne yapacaksın?" "Atacağım düşmanlara kurşun."